1. Samuel kitabının 3. bölüm 11. ayetine geldik. İlk 10 ayette gördük. Genç Samuel, Eli'nin yönetimi altında Rab'be hizmet ediyordu. O günlerde diyor, Rab'bin sözü seyrek geliyordu, görümlerde azalmıştı. Bir gece Eli yatağında uyuyordu, gözleri öyle zayıflamıştı ki güçlükle görebiliyordu. Samuel ise Rab'bin tapınağında Tanrı'nın sandığının bulunduğu yerde uyuyordu. Tanrı'nın kandili daha sönmemişti. Rab Samuel'e seslendi. Samuel, işte ben, diye karşılık verdi. Ardından Eli'ye koşup beni çağırdın, işte buradayım dedi. Ama Eli, ben çağırmadım, dön yat, diye karşılık verdi. Samuel de dönüp yattı. Rab yine Samuel diye seslendi. Samuel kalkıp Eli'ye gitti ve işte buradayım, beni çağırdın dedi. Eli, çağırmadım oğlum, diye karşılık verdi, dön yat. Samuel Rab'bi daha tanımıyordu. Rab'bin sözü henüz ona açıklanmamıştı. Rab yine üçüncü kez Samuel'e seslendi. Samuel kalkıp Eli'ye gitti. İşte buradayım, beni çağırdın dedi. O zaman Eli genç Samuel'e Rab'bin seslendiğini anladı. Bunun üzerine Samuel'e git yat dedi. Sana yine seslenirse konuş ya Rab, kulun dinliyor dersin. Samuel de gidip yerine yattı. Ve Rab gelip orada durdu ve önceki gibi Samuel, Samuel diye seslendi. Samuel, konuş ya Rab, kulun dinliyor diye yanıt verdi. Böyle okuyoruz 11. ayette. 12. ayette de o gün Eli'nin ailesine karşı söylediğim her şeyi baştan sona dek yerine getireceğim diyor Rab. Tanrı bir şey söylediğinde değerli dostum, o şey artık yapılmış sayılır. Burada tekrar altını çizerek söyleyeyim ki Rab Samuel'i çağırdığında ve Samuel yanlış birisine gittiğinde o zaman Rab konuşmadı. Ne zaman ki Samuel ve Samuel'i de Eli yönlendirdi, işte ben ya Rab, söyle kulun dinliyor dediğinde Rab konuşmaya başladı. İşte ben sözü bence önemlidir çünkü burada Rab'bi dinlemeye hazır olduğumuzu Rab'be bildiriyoruz. Yani yüreğimizi Rab'be açıyoruz. Hazırız Rab'bi dinlemeye ve itaat etmeye. Samuel de Rab'be aynı şekilde yaklaştığı için, yani Rab'bi dinlemeye artık hazırdı, onu tanımaya ve onu dinlemeye, ona itaat etmeye hazırdı. Ve o zaman Rab Samuel'e konuşuyor. Tanrı dediğim gibi bir şey söylediğinde o şey artık yerine gelmiştir. Eski antlaşmada peygambersel zaman denilen şeyi görüyoruz. Geçmiş zamandır ama gelecekten söz eder. Tanrı henüz olmamış şeylerden şimdiden gerçekleşmişçesine söz eder. Dediğim gibi Tanrı bir şey söylediği zaman o şey artık yapılmıştır. Eski antlaşmada peygambersel zaman denilen şeyi görüyoruz. Geçmiş zamandır ama gelecekten söz eder. Tanrı henüz olmamış şeylerden şimdiden gerçekleşmişlercesine söz eder. Tanrı bir şeyin gerçekleşeceğini söylediğinde o şey gerçekleşecektir. Tanrı bu ayetlerde Samuel'e hitap eder ve ona Eli'nin evine karşı harekete geçeceğini söyler. Samuel adlı bu çocuk Eli'ye çok sadıktı. Eli'nin ayağını kaydırmaya çalışmıyordu. Eli'nin yanına gidip ona Tanrı'nın kendisine söylediği her şeyi anlattı. Eğer bugün Tanrı'nın hizmetindeyseniz ve birisinin altında hizmet ediyorsanız, değerli dostum, açıkça söyleyeyim ki ona sadık olmanızı söylemek istiyorum. Ona sadık kalmanız gerekir. Sadakat çok çok önemlidir. Mesih'e sadık olabileceğinizi ama üzerinizdeki Tanrı'nın adamına karşı sadık olamayacağınızı sakın ola söylemeyin. Aynı zamanda bir Mesih imanlısı altında bulunduğu devlete, yani üzerinde bulunan devlete, onun yasalarına sadık olması gerekir. İyi bir vatandaş olması gerekir. Üste bulunanlara itaat etmesi gerekir. Hiçbir zaman yasal olmayan bir şey yapmaması gerekir. Hatta bir Mesih imanlısı başında bulunanlar için bile durmadan dua etmesi gerekir. Çünkü onların sorumluluklarının çok büyük olduğunu bilir. Evet, sadakat çok önemli ve gereklidir. Rab Şilo'da görünmeyi sürdürdü. Orada sözü aracılığıyla kendisini Samuel'e tanıttı diyor Samuel 3. bölüm 21. ayette. Tanrı kendisini nasıl tanıtmıştı? Söz ile tanıtmıştı. Tanrı günümüzde de kendisini sözü aracılığıyla tanıtmaktadır. Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşmaktadır. Eğer Rabbi dinlemek istiyorsak, o zaman Rab'bin sözünü okumamız gerekir. Çünkü kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. Ve bugün Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşmaktadır. Rabbimiz kutsal kitabın sayfalarını ruhu aracılığıyla aydınlatmaktadır. Sizler ve benim onu tanıma yolumuz budur ve onu tanımakta sonsuz yaşamdır. Şimdi 4. bölüme geldi konu. Tanrı'nın eli ve oğulları üzerine yargısı gerçekleşiyor. İsrail Samuel'e danışmadan Filistinlilere karşı savaşa gitti ve yenildi. Sonra antlaşma sandığının varlığının zaferi getireceğini düşünerek onu savaş alanına götürdüler. Bu, halkta var olan bir nesnede bir güç olduğunu düşünmek gibi putperest bir batıl inanç olduğunu ortaya koymaktadır. Antlaşma sandığı düşmanların eline geçti. Eli'nin iki oğlu öldürüldü ve Eli haberleri duyunca öldü. Bu bölümde gerçekten de karanlık bir resim görüyoruz. İsrail'in bu zamandaki ruhsal durumunu görüyoruz. Tanrı Eli'nin evine yapacağını söylediği şeyi gerçekleştirmek üzeredir. Samuel'in sözü bütün İsrail'de yayıldı. Filistinliler İsraillerle savaşmak üzere toplandılar. İsrailliler Filistinlilerle savaşmak üzere yola çıktılar. İsrailliler Even Ezer'de, Filistinliler de Afek'te ordugah kurdu. Filistinliler İsrail'e karşı savaş düzenine girdiler. Savaş her yere yayılınca Filistinliler İsraillileri bozguna uğrattı. Savaş alanında 4000'e yakın İsrailliyi öldürdüler. Askerler ordugaha dönünce İsrail'in ileri gelenleri neden bugün Rab bizi Filistinlilerin önünde bozguna uğrattı diye sordular. Rabbin antlaşma sandığını Şilo'dan buraya getirelim ki aramıza geldiğinde bizi düşmanlarımızın elinden kurtarsın. Böyle okuyoruz Samuel 4. bölüm 1-3 ayetlerde. Kutsal kitabın bu kısmı bizlere İsrail'in batıl inançlarını, boş inançlarını ve Tanrı'dan ne kadar uzak olduklarını gösteriyor. Kendi kendilerine yetmeleri ve bencilliklerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Tanrı'dan kendilerine yol göstermesini istemeyi hiç düşünmeyerek Filistinlilere karşı savaşa gidiyorlar. Sonuç ne oldu? Yenilgi. Eksik olan ne? Belki de antlaşma sandığını savaşa götürmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Antlaşma sandığının tarihçesini, yani Ürdün nehrine taşınırken İsrail'in geçmesi için suların çekildiğini bildiklerinden antlaşma sandığını savaşa götürdüler. Onun varlığının zaferi getireceğini düşünüyorlardı. Dostum, bu objede, yani bu nesnede bir güç olduğunu düşünen bu insanların batıl inanç ve hurafelere, daha doğrusu putperestliklerini ortaya koymaktadır. Bu tür şeylere inanmaktadırlar. Güç kutuda değildi. Çünkü Tanrı o kutuda değildi ki orada da güç olsun. Tanrı'yı bir kutuya koyamazsınız. Güç Tanrı'nın varlığı ve kişiliğindeydi. Güç Tanrı'yı kişisel olarak tanımak ve ona itaat etmekten geçer. Günümüzde imanlılar topluluğu içinde, hatta iyi olanların içinde bile birçok kişi aynı şekilde batıl inançlara sahiptirler. Hurafelere sahiptirler. Tanrı'yı bir kutunun içindeymiş gibi düşünürler. Şu yönteme bakın. Ne kadar güzel bir paket oluşturuyor. Bu bir kutudaki başarıdır. Bu yöntem sorunumuzu çözecektir derler. Hayır, bunlar sorunları çözmezler. Günümüzde birçok kişi bu yönde ilerlemektedir. Değerli kardeşim, bu ruhsal olmak değildir. Bu inanç değildir. Bu Tanrı'ya itaat etmek değildir. Bu batıl inançları olmaktır. Güç Mesih'in ta kendisindedir. Başarı onunla olup olmadığımızla belirlenir. Onunla olmak ve ona itaat etmek. Rabbi izlemek, onun kurallarında yürümek. Evet, Rabbi duymak. İşte ben. Samuel'de bunu gördük 3. bölümde. İşte ben dediğimizde, Ya Rab seni dinlemeye, senin söylediklerini hayatımda uygulamaya, sana itaat etmeye hazırım demektir. Biz hazır olduğumuzda Rab bizi güçlendirir. Bu çok önemli bir noktadır. Halk Şilo'ya adamlar gönderdi. Kerüvler arasında taht kurmuş. Her şeye egemen Rabbin antlaşma sandığını oradan getirdiler. Eli'nin iki oğlu Hofni ile Pinehas da Tanrı'nın antlaşma sandığının yanındaydılar. Rabbin antlaşma sandığı ordugaha varınca bütün İsrailliler öyle yüksek sesle bağırdılar ki yer yerinden oynadı diyor 1. Samuel 4. bölüm 4 ve 5. ayetlerde. İsrail savaşa gitmektedir. Antlaşma sandığının alınması için Şilo'ya adam yolluyorlar. Hofni ve Pinehas maaşlı vaizler olduklarından kendilerine söyleneni yapacaklardı. Antlaşma sandığı kampa getirildiğinde İsrailliler büyük bir heyecana kapıldılar. Bundan büyük bir heyecan duydular. Şimdi antlaşma sandığı geldi, güç bizdedir diye düşündüler. Ruhsal olarak bir yere vardıklarını düşünüyorlardı ama bu bir putperestlikten başka bir şey değildi. Tanrı'ya değil bir kutuya tapıyorlardı. Kiliselerdeki tören ve ayinlere sakın ola tapınmayın. Özellikle ülkemizde bu tür hurafelere inananlar, türbelerden, oncuklardan, boncuklardan medet umanlar az değildir. Bunlardan uzak durmamız gerekir. Bu hangi inançta olursa olsun, hurafeler insanı karanlığa götürür. Hurafelerden, boş şeylerden uzak durmamız gerekir. Bizler neye tapınıyoruz? Bir kiliseye mi? Bir insana mı? Bir dine mi? Bir yönteme mi? Belirli bir yere mi? Yoksa bugün gerçekten diri ve gerçek Tanrı'ya mı tapınıyoruz? Gerçek ve diri Tanrı'ya mı iman ediyoruz? Filistinliler bağırışmaları duyunca İbranilerin ordugahındaki bu yüksek bağırışmaların anlamı ne diye sordular. Rabbin sandığının ordugaha getirildiğini öğrenince korkarak tanrılar ordugaha gelmiş dediler. Vay başımıza! Daha önce buna benzer bir olay olmamıştı. Vay başımıza! Bu güçlü tanrıların elinden bizi kim kurtarabilir? Çölde Mısırlıları her tür belaya çarptıran tanrılar bunlar dediler. 1. Samuel 4, 6-8 ayetler. Filistinliler antlaşma sandığının İsrail kampına geldiğini anlamışlardı. Korkmuşlardı çünkü tanrılar ordugaha gelmiş diyorlar. Bunların da görüyorsunuz putperestliklerini. Onlar için antlaşma sandığı bir puttu. Bu Filistinlilerin hem batıl inançlı ve hem de bilgisiz ve putperest olduklarını ortaya koyar. Onun gücünü duymuş oldukları, yani Tanrı'nın gücünü duymuş oldukları halde diri ve gerçek Tanrı hakkında kesinlikle bilgisizdiler. Filistinliler ve İsrailler savaşır ve İsrail savaşı kaybeder. Filistinliler İsrailleri kılıçtan geçirir, Tanrı'nın sandığını da ele geçirirler ve Eli'nin oğulları Hofni ve Pinehas'ı da öldürürler. Benyaminli bir adam savaş alanından koşarak aynı gün Şilo'ya ulaştı. Giysileri yırtılmış, başı toz toprak içerisindeydi. Adam Şilo'ya vardığında Tanrı'nın sandığı için yüreği titreyen Eli yol kıyısında bir sandalyeye oturmuş kaygıyla bekliyordu. Adam kente girip olup bitenleri anlatınca kenttekilerin tümü haykırdı diyor 12-13. ayetlerde. İhtiyar Eli, kahin Eli bütün kusurlarıyla birlikte Tanrı'nın baş kahiniydi ve Tanrı ile ilgili konularda gerçekten ilgileniyordu ve buna çok büyük önem veriyordu. Eli haykırışları duyunca bu gürültünün anlamı ne diye sordu. Adam olanları Eli'ye bildirmek için hemen onun yanına geldi. O sırada Eli 98 yaşındaydı. Gözleri zayıflamış göremiyordu. Adam Eli'ye ben savaş alanından geliyorum dedi. Savaş alanından bugün kaçtım. Eli ne oldu oğlum diye sordu diyor 16-18 ayetlerde. İsrail'in korkunç yenilgisi şehre ulaştığı zaman büyük bir ağlayış, feryat, figan koptu. İhtiyar ve kör Eli bunun nedenini sormaktadır. Haberi getiren adam şöyle dedi. İsrailliler Filistinlilerin önünden kaçtı. Askerler büyük bir yenilgiye uğradı. İki oğlun Hofni ile Pinehas öldü. Tanrı'nın sandığı da ele geçirildi. Adam Tanrı'nın sandığından söz edince eli sandalyeden geriye kapının yanına düştü. Yaşlı ve şişman olduğundan boynu kırılıp öldü. İsrail halkını 40 yıl süreyle yönetmişti diyor 1. Samuel 4. bölüm 17 ve 18. ayetlerde. Bu adama oğullarının ölümü bildirildiği zaman soğuk kanlılığını koruyor. Ama Tanrı'nın sandığının ele geçirildiğini duyunca geriye doğru düşüp ölüyor. İri şişman bir adamdı herhalde. Belki de bir kalp krizi geçirmişti. Zayıf, fazla hoşgörülü bir baba olduğu halde onun Tanrı'nın bir adamı olduğuna da inanıyorum. Rabbin bu ahit sandığına önem veriyordu. Rabbin buyruklarına önem veriyordu. Her ne kadar bu alanda zayıf yönleri çoktuysa da. Elinin ölümü Samuel'i Tanrı'nın sözcüsü olma konumuna getirir. Şimdi 5. bölüme bakalım. 5 ve 6. bölümlerin konusu antlaşma sandığından ötürü Tanrı'nın yargısının Filistinliler üzerine gelişi yer almaktadır. Evet, 5 ve 6. bölümler antlaşma sandığını alan Filistinlilerin başlarına gelenleri anlatır. Antlaşma sandığının kendisine ait bir gücü olmadığını öğrendiler. Bu hiç de uğur getiren bir eşya değildi. Antlaşma sandığından ötürü Rabbin eli onlara karşıydı. Putları Dagon yere düşüp kırıldı. İnsanlar tuhaf bir hastalığa yakalandılar ve birçoğu da öldü. Antlaşma sandığı her nereye götürüldüyse oraya ölüm getiren yıkım geldi. Yaşamlarından korkan Filistinliler antlaşma sandığını Beyt Şemeş'ten bir öküz arabasına koyarak İsrail'e geri yolladılar. Filistinliler Tanrı'nın sandığını ele geçirdikten sonra onu Eben Ezer'den Aşdot'a götürdüler. Tanrı'nın sandığını Dagon tapınağına taşıyıp Dagon heykelinin yanına yerleştirdiler. Ertesi gün erkenden kalkan Aşdotlular Dagon'u Rabbin sandığının önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Dagon'u alıp yerine koydular ama ertesi sabah erkenden kalktıklarında Dagon'u yine Rabbin sandığının önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Bu kez Dagon'un başıyla iki eli kırılmış, eşiğin üzerinde duruyordu. Yalnızca gövdesi kalmıştı diyor 5. bölümün ilk 4 ayeti. Filistinliler antlaşma sandığını ele geçirdiklerinde ellerine iyi bir şey geçirdiklerini sanmışlardı. Ama onu tanrıları putları Dagon'un evine her koyuşlarında putlar yere düşüyordu. Şimdi başka hiçbir yorum kitabında bulamayacağınızı sandığım bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Rabbin sandığının varlığı Dagon'un evindeyken putun düşmesine neden olmuş ve gövdesinden başka bir şey kalmamıştı. Bence bu Tanrı'nın espri anlayışını ortaya koyuyor. Tanrı ne yapıyor? Tanrı Filistinlilere kendi huzurunda tamamen güçsüz olduklarını gösteriyordu. Bence Tanrı'nın böyle bir şey yapması onun tam bir espri anlayışı olduğunu da gösteriyor. Çünkü bu durum Filistinlileri çok rahatsız etmişti. Çok geçmeden antlaşma sandığına sahip olmanın kendilerine hiçbir güç getirmediğini de gördüler. Hatta sandık onlar için gerçek bir tehlike oluşturuyordu. Rab Aşdotluları ve çevrelerindeki halkı ağır biçimde cezalandırdı. Onları uğurlarla cezalandırıp sıkıntıya soktu. Ülkelerinde her yanda ölüm saçan fareler görülmeye başladı. Aşdotlular olup bitenleri görünce İsrail Tanrısı'nın sandığı yanımızda kalmamalı çünkü o bizi de ilahımız Dagon'u da ağır bir biçimde cezalandırıyor dediler. 1. Samuel 5. bölüm 6 ve 7. ayetler. Bu felaketlerin rastlantısal olduğunu düşünerek antlaşma sandığını Filistinlilerin başka bir kentine yolladılar. Bunun üzerine ulaklar gönderip bütün Filist beylerini çağırdılar ve İsrail Tanrısı'nın sandığını ne yapalım diye sordular. Filist beyleri İsrail Tanrısı'nın sandığı Gat'a götürülsün dediler. Böylece İsrail Tanrısı'nın sandığını Gat'a götürdüler ama sandık oraya götürüldükten sonra Rab o kenti de cezalandırdı. Kenti çok büyük bir korku sardı. Rab kent halkını, büyük küçük herkesi uğurlarla cezalandırdı. Bu yüzden Tanrı'nın sandığını Ekron'a gönderdiler. Tanrı'nın sandığı kente girer girmez Ekronlular bizi ve halkımızı yok etmek için İsrail Tanrısı'nın sandığını bize getirdiler diye bağırdılar diyor 8-10 ayetlerde. Herkes suçu başkasına atıyordu. Sonunda Filistinlilerin yöneticileri bir toplantı yaptılar ve antlaşma sandığını İsrail'e geri yollamaya karar verdiler. Tanrı Filistinlilere yargı göndermişti. Filistinlilerin bir tek sorusu vardı, o da antlaşma sandığını ne yapacağız idi.